Ayrım 19.
Çünkü gelecek değiştirilemez biçimde belirlenmiştir. Kıskançlık ve kin yok edilmelidir. Ama bencillik kişinin kendini koruması için gereklidir. Spinoza'nın etik düşüncesinin dönüm noktası budur. Ne özgecilik ve insanın doğuştan iyiliği üzerine ne de doğuştan kötülüğü üzerine kurmuştur sistemini. Akılla biçimlendirilmiş, savunulabilir bir bencillik üzerine kurmuştur. Buna göre insan özgürlüğü eş güdümlü olmayan duygulardan bağımsız olmalıdır. Kuşaklar boyunca iyiliksever bir tanrı kavramını kabul etmeyen Spinoza'nın felsefesi iğrenç olarak adlandırıldı. Sonradan nazik filozofa zehirli tanrı denildi ve görüşü kendinden sonra gelen bütün etik düşünceyi etkiledi. Ailesinin uzun bir verem tarihi vardı. O da 1677'de aynı hastalıktan öldü. İyi davran ve mutlu ol, onun düsturu olmuştu. Yazdığı kadar yaşamış da olduğu felsefe, Russo ve Fransız devriminde doruğuna yükselen düşünce akımının bir parçası oldu. Avrupa'da felsefi hava 17. yüzyılda yavaş yavaş doğaüstücülükten laikliğe, tanrı bilimden bilime kaydı. Fiziksel olan metafiziksel olandan ayrıldı. İdealist bir insan ve toplum anlayışı ortaya çıktı. Yüzyıl çağdaş düşünce tarihi içinde fazlasıyla verimliydi. Matematikçiler ve filozofların çabaları aydınlanmanın parlaklığını önderlik eden akılcı düşüncenin temellerini oluşturdu. İzleyen yüzyılda John Dryden şunları yazdı. Bu son yüzyıl içinde bize neredeyse yeni bir doğa gösterildi. Aristoteles'ten bize kadar gelen bütün bu sarsaklık ve saflık çağlarında ayıklanandan daha çok yanlış ayıklandı, daha yararlı deneyler yapıldı. Optik, tıp, anatomi ve astronomide daha yüce sırlar keşfedildi. Hendekli şatoda oturan centilmen, tuhaf İngiliz. Londralılar birkaç yıl boyunca 1667'den başlayarak Westminster'da her gün iki centilmenin yan yana ata bindiklerini ya da sokaklarda birlikte gezdiklerini gördüler. Bunlardan biri 35 yaşlarında uzun, melankolik yüzlü, geniş alınlı, romantik, isteksiz bakışlı, asilzade burunlu ve aristokrat tavırlıydı. Öteki 8 yaş kadar büyük görünüyordu. İki adam sürekli tıp ve felsefe tartışmalarına boğulmuştu. At sırtında neşe içinde tırıs giderken ya da ağır adımlarla yürürken parıltılı entelektüel dostluğun canlı bir resmini sergiliyorlardı. İki adam sözcüklerinin ince ağında kolay bulunmaz gerçeklik kelebeğini yakalamaya kararlıydılar. Daha yaşlı olan İngiltere tarihinde Harvey'in dışında en ünlü hekim İngiliz Hipokrat'ı Thomas Sydenham'dı. 19 yıl sonra Sydenham'la dolaşan genç beyefendi Delft kentinde Vermeer'in renkli, düzenli, gizli bir dünyanın üzerinde ufacık pencereler, zarif minyatürler boyadığı yerden birkaç sokak ötesini ziyaret etti. Delft'te İngiliz centilmen kendisini perdahladığı merceklerle eğlendiren ve icat ettiği mikroskopla şaşkın İngiliz konuğuna Vermeer'in minyatürleri kadar zarif ufacık hücre yapılarının dünyasını gösteren sıra dışı bir kumaşçı ile buluştu. Mikroskobuyla görülemeyeni görülür kılan kumaşçı Anton van Leeuwenhoek'tu. Daha öncesinde bu gezgin İngiliz Oxford'da çalışmıştı. Orada 17. yüzyılın en büyük fizikçisi Robert Boyle'la da tanışmış ve keskin zekalı birkaç kişi tarafından Oxford'da kurulan deney ve tartışmaya, buluşa ve keşfe adanmış olağanüstü bir kuruluş olan Görünmez Kolej'in toplantılarına katılmıştı. Ömrünün son baharında yerinde duramayan aynı İngiliz bir pencerenin yanına oturmuş, gözleri bir güz sağanağı altındaki İngiliz kırlarının kasvetli panoramasını dikili çağdaş evren oyununun perdesini ilk kaldıran gökbilimci Isaac Newton'la bilimden konuşuyordu. Eğer bu gezgin, İngiliz'in arkadaşlarının ünlerinin büyük olması onun değerini kanıtlamaya yeterli olmasaydı, ünlü felsefe tarihçilerinin onu tıp tarihindeki en büyük filozof hekim ve İngiliz filozoflarının en önemlilerinden biri olarak saydıklarını anımsamamız gerekecekti. Carolina hükümetinin anayasa taslağını hazırladı ve onun öğretileri Amerika Birleşik Devletleri'ne özgürlüğünü veren ve tarihte büyük devlet olma yolunda harekete geçiren parlak devrimin ışığıydı. Voltaire ona büyük hayranlık duydu. Leydenli büyük Boerhaave adının her anılışında şapkasını çıkardı. Bu Breton'un eseri, felsefi emekleri Fransız devrimi için bir önsöz olan ansiklopedicileri derinden etkiledi. Kuramları, kendi öğretileri, insanlığın bir bölümünün geleceğini belirleyecek olan Karl Marx'ı etkiledi ve onun liberal siyasal düşünceleri, insanın özgürlüğü ve değerine ilişkin kavramlarımızın, devlet ve kilisenin ayrılmasının, çeşitli ülkelerin anayasalarının, insanoğlunun bugünkü çoğu entelektüel girişimlerinin ve insan olarak kendi siyasal ve toplumsal yazgımızın dayanağı oldu. İnsanlığın gelişimine çok katkısı olan olağanüstü İngiliz, tıbbi derecesi olmayan bir hekimdi. Görece huzurlu bir yaşam sürmüş, akciğer ve bronşlarından rahatsız olan ama sonunda kalp hastalığından ölen, çok yazmış, az yayımlanmış, ömrü boyunca gerçekten ünlü olamamış, birçok ünlü arkadaşı olmuş, birçok kadın tarafından beğenilmesine karşın hiçbiri tarafından sevilmemiş, nazik, yapmacıksız, iyi huylu, alçak gönüllü, iyi yetiştirilmiş, kır kökenli bir beyefendiydi. Yalnız ve melankoliklik bu kişiliğin büyüklüğü, çoğu büyük ama alçak gönüllü adamda olduğu gibi aynı bir dağın gölgesinin gün batımında büyümeye başlaması gibi ölümünden sonra anlaşıldı. Bu adam John Locke'tu. John Locke'un gençliği. Hukukçu ve bir sulh hakimi sekreterinin oğlu olan John Locke, Somerset, Wrington'da küçük bir evde 1632 yılında doğduğu zaman 1. Charles saltanatının 7. yılındaydı. Locke'un 72 yıl süren ömrü boyunca İngiltere mutlak monarşiden parlamento ve anayasası olan bir monarşiye geçişini sağlayan çok çetin tarihi değişimler yaşadı. Locke doğduğu zaman Shakespeare öleli 16, Francis Bacon öleli de 6 yıl oluyordu. Hollanda'da Descartes adlı bir filozof modern düşünceyi yaratan fikirler üzerine düşünüyordu. İngiliz ahlak filozofu Richard Cumberland, filozof Spinoza ve mikroskopik Leeuwenhoek da aynı yıl içinde doğdular. John Locke 14 yaşında Yunanca, Latince ve mükemmel bir hümanist eğitimi aldığı Westminster Okulu'na girdi. İleride ünlü hekimler olan Richard Love, Walter Needham ve John Matlehoft okul arkadaşlarıydı. 21 yaşında Oxford'da Hristiyan Kilisesi Koleji'ne girdi. Belki de John Locke gençliğinde 1649'da Witten Sarayı'nın pencereleri önünde duran dehşete kapılmış kalabalığın gözleri önünde celladın Kral 1. Charles'ın kanlı başını eliyle kaldırışını görmüştü. 30 yaşının ilk birkaç yılını Oxford'da boşa geçirdiğini düşünen Locke çalışmalarından sıkıldı. Çocukluğunda Descartes'in eserlerini, macera romanları okumaya yeğlerdi ve onun peşinden gelen Bacon ve Hobbes'un düşünceleri de felsefi araştırmalara karşı doğuştan var olan eğilimini harekete geçirdi. Oxford'da lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra Yunanca ve retorik hocalığına ve ahlak felsefesi öğretmenliğine atandı. Akademik görevine son verdiği Latince konuşmasında dünyadaki yaşamı hapishaneyle karşılaştırarak ve konuşmasını "Morior" sözcüğüyle bitirerek hüzünlü söylevini verdi. Senin kutsal bilim açlığın. Mesleği konusunda hala kararsız olan Locke, geleneksel olmuş rahip sınıfına girmek yerine tıbbi uzmanlığı seçti. Aldığı karar kısmen felsefe okumalarına, John Donne'un senin kutsal bilim açlığın diye ifade ettiği duyguyla yüreğinin dolmasından kaynaklanıyordu. Locke, Oxford'da ünlü fizikçi Robert Boyle'un arkadaşlığından ve fizik, meteoroloji ve tıp sorunlarıyla ilgilenmeye başladığı ünlü görünmez kolej toplantılarına katılmaktan özellikle etkilendi. Locke'un yerinde duramayan doğası, hekimlik diploması almak için düzenlenmiş gerekliliklere karşı isyan etti. Onsuz hekim olamayacaktı. Yani 3 yıllık Arapça, anatomi ve tıp derslerine devam etmesi ve onun kavgalardan kaçınan doğasıyla uyuşmayan tıp fakültesinin tartışmalarına katılması gerekiyordu. Hekimlik diploması almadan tıp doktorası alabilmek için yaptığı muafiyet isteği reddedildi. Locke, Kraliyet Derneği'ne üye seçildikten 6 yıl sonra 42 yaşına kadar hekimlik diplomasına sahip olamadı. Tıp derecesini hiç almamasına karşın yine de hekimlik yaptı. Böylece İspanyol çağdaşı Mal de la Rosa'nın kaşifi Gaspar Casal gibi ünlü bir yarı hekim oldu. Locke 33 yaşında Klaveste'deki Brandenburg prensine özel diplomatik bir görevle gönderilen Sir Walter Vane'in sekreter olarak atandı. Dönüşünde İspanya'daki İngiliz Büyükelçiliğinde sekreterlik görevi teklif edildiğinde diplomatik bir kariyerin sağlığa zararlı olan içki içmeyi gerektireceği iddiasıyla öneriyi reddetti. 1666'ya gelindiğinde Locke, hekim arkadaşı David Thomas'la birlikte Oxford'da tıbbi uygulamalara başlamıştı. Kaderin parmağı bundan sonra onun hayattaki gerçek yoluna soktu. Aynı yıl daha sonra ünlü Shaftesbury kontu Lord Ashley Oxford'a geldi ve Locke'la tanıştı. Ve o anda meydana gelen gizemli bir tinsel bütünleşmenin sonucunda her iki adam da ömür boyu sürecek bir dostluk ilişkisinin kurulduğunu hissetti. Gerçek yaşamda arkadaşlıklar yaratılmaz, şans eseri karşılaşılır. Sonuç olarak ertesi yıl Lord Ashley, Locke'u Londra'daki malikanesi Eccleston House'da aile doktoru ve kültür eğitmeni olarak kalması için davet etti. Sonraki 8 yıl Locke yalnızca hekim olarak değil, sanki evlilik danışmanı gibi görev yaparak Ash malikanesine katıldı. Romantik baş harfler. Locke'a göre kendisinin hiç duygusal bağlılıkları olmamıştı. Bununla birlikte yayımlanmamış kağıtlarının arasında ilk Oxford yıllarının tarihini taşıyan, hayalinde flört ettiği çeşitli kadınlara yazılmış mektup karalamalarında bulundu. Hiçbirisinde seçilmiş hanımın adı belli değildi. Yalnızca romantik bir gizemin örttüğü baş harfler, P, E ya da EA ya da yalnızca Madam. Locke karalamalarında mektup yazdıklarının baş harflerini tersine çevirdiğine göre EA, Oxford'un papazı John Evelek'in kızlarından biri olan Anne Evelek olabilir gibi görünüyor. Filozof hekim kişisel kağıtlarında bile nazik bir biçimde dikkatliydi. Görünüşte kadınların hiçbiri Locke'un sevgisine karşılık vermedi. Yine de Anne Evelak mektuplardan birinde Locke'a şöyle seslenir. Evrendeki en hünerli insan, tatlı dost ve sevimli arkadaş. Asker olmamana karşın yine de asker birinden daha fazlasını yapabilirsin. Kimi istersen elde edersin. P.E. yalnızca platonik aşk istiyordu. Ayrıca Cranston'a göre adı verilmemiş birine gönderilen bir mektup vardır. Locke mektupta şöyle yazar. Bir kez senin olanı bir daha unutamazsın. Engellenemeyen yokluğun, başka aşkların da bu büyük yıkımı benim duygularımı azaltmayacak. Zaman yüreğimde taşıdığım senin parlak yüzünü asla silemeyecek. Bu da filozofların bile romantik olabildiğinin kanıtıdır. John Locke'un seyir defteri. Zaman içinde Locke, Ticaret ve Koloniler Kurulu sekreteri oldu. Artık Shaftesbury kontu olan Lord Ashley'nin başkanı olduğu Carolina hükümetinin anayasasını kendi eliyle yazdı. Bu sırada Locke bir profesyonelden çok meraklı bir insan biçiminde hekimliği sürdürdü. Lord Ashley yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra Locke, Thomas Sydenham ile tanıştı. Sydenham'ı bir filozoftan, Locke'u hekimden daha öteye götüren, ikisinin de yaşamını değiştiren unutulmaz bir karşılaşmaydı. Ve 1671'de Locke'un Annus Mirabilis'inde bir grup arkadaşıyla birlikte gerçekleştirdiği unutulmaz bir felsefi, belki de tıbbi tartışmayla ona ün kazandıracak kitabıyla ilgili ilk düşünceler doğdu. İnsanın anlama yetisi üstüne bir deneme. Ancak Locke'un sağlığı yaşamını bir cehenneme çevirmeye başlamıştı. Bronşları ve akciğerleri Londra kışının sisine, ayazına, pusuna dayanamıyordu. Sydenham'a danıştı ve saat 8'de işi bırakması, sindirimi kolay yemekler yemesi ve şarap yerine bira içmesi öğütlerini aldı. 1675 yılında 43 yaşındayken Locke daha ılımlı bir iklim arayışıyla Fransa'ya gitti. Fransa'nın güney kıyısını ve Provence'ı ziyaret ettikten sonra Montpellier'de 15 ay kaldı. Orada önde gelen hekimlerle tanıştı ve günlüğüne sayısız notlar aldı. Daha sonra Paris'te 5 ay kaldı. Bu zaman içinde Locke ayrıntılı bir günlük ve pek çok not defteri tuttu. Günlük programını ve özellikle düşünce biçimini, yaşam akışının gerçek seyrini bu defterlerden öğreniyoruz. Gerçekten de onun hakkında bildiğimiz hemen her şeyi bu defterlere borçluyuz. Hollanda'da sürgün. Fransa'daki tıp üzerine değerli bir belge olan notlarla günlüklerini doldurduktan sonra İngiltere'ye dönüşünde Locke, Shaftesbury kontunun evine geri döndü. Tıbba olan ilgisini hala canlı tutarken siyaset, ticaret ve diplomatik konulara daldı. Ancak siyasete fazla oynayan Shaftesbury Lord'unun sonu Londra Kulesi'nin bir hükümlüsü olmak oldu. Daha sonra Hollanda'ya kaçtı ve bir yıl sonra da sürgünde öldü. Taca karşı suikast hazırlama zannı altında olan John Locke da aynı biçimde sürgünden acı payını aldı. 51 yaşında Hollanda'ya kaçmak zorunda kaldı. Protestanlar onu burada korudu. İngiltere'nin tacı hainlik eden öteki 80 kişiyle birlikte sınır dışı edilmesi isteğini reddettiler. Locke, Rotterdam'a geçti ve sonrasında Rembrandt'ın tuvallere çok canlı resimler yaptığı Amsterdam'a yerleşti. O yüzyıl içinde şehrin 3 ana kanalı açılmış ve tüccarlar tarafından dokların yanına muhteşem sivri tepeli evler inşa ettirilmişti. Her şey güvenilir, onurlu, erdemli, sağlamdı. Ama soğuk dayanılacak gibi değildi ve Locke donmuş kanallar boyunca yürürken sürekli titriyordu. Locke ülkenin üniversitelerini dolaştı. Hollanda'nın en tanınmış hekimleriyle tanıştı. Havayla ilgili gözlemlerini seyir defterlerine kaydetti ve sürgünün tarihteki birçok akıl için görkemli bir verimlilik olan sürgün, zorunlu kıldığı işsizlikle tutulmuş el yazısı sağlıklı bir bitki gibi boy atarak ünlü denemesi için aldığı notları gözden geçirmeye devam etti. Bu arada Vermeer'in resimlerinde bütünüyle yansıttığı Dingeldeft kentini ziyaret etti. Burada mikroskobik çalışmaları için fonda loş aydınlatma kullanan, zamanının çoğunu zaten ünlenmiş merceklerini perdahlamakla geçiren mabeyinci Anton van Leeuwenhoek'la tanıştı. Her ikisi de 54 yaşındaydı. Leeuwenhoek'un rehberliği altında Locke, kan yuvarları, şeffaf salgı liflerini ve Locke'a minicik boncuklar gibi gelen cinsel ilişki sonrası bir köpeğin döl yatağından çıkarıldığını söylediği küçük hayvanlara baktı. Yolculuğun sonu. 6 yılını sürgünde geçiren Locke, Büyük Devrim'den sonra 1689 yılının Şubat ayında Isabella gemisiyle 16 büyük sandıkla, bunların 13 tanesi ağzına kadar notlar ve kitaplarla doluydu, İngiltere'ye döndü. Dönüşünü izleyen gün William ve Mary kral ve kraliçe ilan edildi. Locke vatanına dönüşüyle birlikte yazar ve filozof olarak tanınmaya başladı. Bir yıl sonra 1690'da ünlü yapıtı İnsanın Anlama Yetisi üstüne bir denemeyi ve Hükümet üstüne iki incelemesini yayımladı. En büyük yapıtı üzerinde yaklaşık 20 yıl çalışmasına karşın onu 58 yaşında yayımladığından Locke eserlerini olgunluk devresinde ortaya çıkaran ustalardan biridir. Son 14 yılında Locke, Essex'te yazarak, devlet memurluğu yaparak, tanrı bilim ve felsefe çalışarak ve arkadaşlarına ve komşularına doktorluk ederek yarı emekli bir yaşam sürdü. Londra yakınlarındaki Epping ormanının kuzeyindeki Oates'te bir malikaneye çekildiği yıllar, işte bu yıllardı. Malikane, Cambridge'in Platoncu filozofu Dr. Ralph Cuthbert'un kızı Lady Masham'ındı. Locke burada kendisi ve hizmetçisi için haftada bir pound ve atının bakımı için de bir şilin ödüyordu. Locke Oates'te oturmaktan hoşnuttu. Bazı bölümlerinde mazgallar, bazı yerlerinde de sivri tepelikler ve etrafını çevreleyen hendekli kırmızı tuğlalı bir Tudor evi. İlk katta Locke'un bahçeye bakan kendi mobilyası, bilimsel aletleri ve yaklaşık 5000 ciltlik kütüphanesiyle doldurduğu iki odası vardı. Çalışma ve yatak odaları, çağdaşlarından biri onu şöyle tanımlamıştı: "Şimdi etrafı hendekli şatoda oturan beyefendi." Bu söz onun ihtiyatıyla kendisini hendekler içinde koruması kadar mesafeli kişiliğini tanımlamak için de çok yerinde bir tanımlamaydı. Kuyumcunun değerli taşlarını perdahlaması gibi notlarını tekrar tekrar gözden geçirerek, yazarak, göğü ve havayı gözleyerek Locke son yıllarını sağırlığın verdiği sıkıntı ve bronşlarla ilgili kronik bir hastalığın eziyetiyle o verem olduğunu düşünmüştü, geçirdi. Bu da sonunda taşınabilir bir sandalye olmadan dışarı çıkmasını engelledi. Bu hastalığın sonucu olarak kalp yetmezliği ortaya çıktı ve 1704'te öldü. Mezarında onun eserleriyle bilinmesi dileğinde bulunduğu mütevazi Latince bir yakarış yazıldır. Bu da bir insanı tanımanın en iyi yoludur. Değişim, partizanlık ve ön yargı çağında düşünülüp yazılan Locke'un politika, din, hoşgörü, eğitim, ekonomi ve tıp üzerine eserleri insanlara serin kanlılıkla, sağduyu ve açıklıkla düşünmeyi öğretti ve gelecekte ulusları hoşgörü ve liberalliğe inanmaya yöneltti. Locke böylece kendi zamanında geleceğin insanlığının bayrak taşıyıcısı oldu. Locke şefkatli ve yardımsever, düzgün ve sade giyimli, bahçıvanlık yapmayı seven, Latince, İngilizce, Fransızca,